Garip Zamanlara hoş geldiniz. Normalde bir kayda başladığımız zaman bir önceki programın feedbacklerini falan da almış olurduk ama böyle ilginç bir şey oldu. Son bölümümüzü ancak bugün yayınlayabildik veya tersten bakarsak olumlu bir şekilde son bölümümüzü yayınladığımız gün yeni bir bölüm daha çekiyoruz. Dolayısıyla böyle olumlu bakalım. Geçen bölümde bir 10-15 dakika boyunca Sertaç bize yediğini içtiğini anlattı Diyarbakır'da. O yüzden bölümün ismini de o şekilde koyduk. Tabii bu iki bölüm arasında başka seyahatler de oldu. Evren Romanya'ya gitti. Beklentileri çok yüksek değildi dedi ama galiba da oldukça keyif aldım dedi. Öyle hatırlıyorum. Evet, Sertaç da Milano, İtalya falan oralar gezdin yani.
Evet.
Başlayalım mı isterseniz seyahatlerden?
Başlayalım isterseniz ben Bükreş'e gittim. Oradan başlayayım. Şimdi ben Bükreş'ten hemen önce 3-4 ay önce de Polonya'ya gittiğim için elimde olmadan bu iki şehri çok ülkeyi çok mukayese ettim. Ama bir
demir perde ülkeleri evet. 1990
evet,
öncesinde.
Eski demir perde ülkeleri aynı.
Bir anekdot. Varşova'ya gittiydin değil mi?
Varşova'ya gittiydim Polonya'da. Burada da Bükreş'e gittim iki başkente. Ama bir parantez açayım, bir anekdot anlatayım. Abimiz var, sevdiğimiz. Sizin de tanıdığınız, ismine gerek yok. O bir zamanlar böyle alternatif turlarla ülkeleri gezerdi. Bu arada tabii biz turlarla gitmiyoruz. Her şeyimizi kendimiz ayarlıyoruz ama bu abimiz turlarla gidiyordu. Çünkü bu turların bir özelliği vardı. Böyle alternatif, yani işte bilmem dağa tırmanma, denizde.
Etkinlik ve evet, temalar falan
aynen,
da var.
Temalar üzerinden. Şeyi de merkezi de İstanbul'daydı. Bir kere beni merkezine de götürdü.
Lefkoşa turlarında olduğu gibi eski bir programımızda değinmiştik.
Aynen. Hani. Yalnız çok komik bir şey oldu. Ben İstanbul'da merkezlerine gittim bu organize edenlerin, yani abimizin yanında. İçeri bir girdik. Adamların hepsi bizim abimize benzer. Yani hareket olarak da falan filan. Belli ki şeyleri var.
Tek tip.
Anlatacağım şey bu, şu anekdot. Şimdi bu abimiz çok geziyor. Tabii ben de o zamanlar merak ediyorum, soruyorum işte. Fakat adam her şeyi Londra ile mukayese ederek anlatıyor. Mesela İrlanda'ya gitti, geldi. Dedim yani nasıldı şey İrlanda? Aa dedi Londra gibi, daha yağmurlu. Sonra akrabaları var, Avustralya'ya gitti, geldi. Dedim Avustralya nasıl? Londra gibi daha sıcak.
Sanki bunu anlattın.
Ben bu hikayeyi bilirim tabii.
Böyle en son dedim yani korktum şey nasıl Londra nasıl desem herhalde kilitlenecek. Çünkü her şey Londra üzerinden. Dolayısıyla ben size Bükreş'i biraz şeyle Varşova üzerinden anlatayım. Bir kere tabii evet Kemal'de değil bunlar iki demir perde ülkesi. Tabii şey Romanya orada biliyorsunuz Slav birliğini bozuyor. Slav olmayan tek ülke. Yani biraz ilerisinde tabii şey de Macaristan da Slav değil ama etrafındaki komşulara bakarsak hepsi Slav. Bunlar bildiğiniz Latin. O yüzden Lucescu'yu hatırlarsanız teknik direktör İtalyanca çok iyi konuşurdu. Çünkü bunlar İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce kolay öğreniyorlar. Çünkü dil Latin dili. İlk gözlemimden başlayayım. Bir de bunlar şey Ortodoks, Latin Ortodoks. Polonyalılar da Slav ama onlar da Katolik. Böyle de bir twist var çünkü diğer Slavların çoğu Ortodoks, işte Rusları biliyoruz.
Evren Romanlar da var mı? Yani Romanlık da var mı?
%10'da Roman var şeyde ülkede. Görüyorsunuz yani o daha o çeşitliliği diyelim, zenginliği de görüyorsunuz şeyde ülkede. Bunlar eski şehir merkezleri var. Lefkoşa gibi ama tabii surlar içinde değil. Eğlencenin olduğu bir merkez orası işte. Kafeler, barlar falan. Ben hep şehir merkezlerinde kalırım diye. Yine şehir merkezinde kaldım. Tam böyle turizmin göbeğine düştüm ama fırsatım oldu. Diğer yani yerli, lokal insanların gittiği yerlere de gittim daha iyi tanıma açısından. Bir kere mimari çeşitliliği çok iyi. Özellikle mimar, keşke yani böyle bir mimarla birlikte gitseydim oraya. O kısmı çok etkileyiciydi. Kiliseleri çok güzel. Fakat kiliselere girince şey dikkatimi çekti. Mesela işte Batı Avrupa, Orta Avrupa'ya gittiğinizde kilisede ya turistleri görürsünüz ya da belli bir yaşın üzerindeki insanları. Burada ben çok fazla genç gördüm. Yani öylesine de değil işte geliyor, haç çıkarıyor, ibadet ediyor, gidiyor falan.
Mütedeyyin insanlar.
Mütedeyyin, itikatları çok güçlü. Tabii ben umumiyetle gitmeden önce ülkeyi araştırırım, bunu da araştırdım ama bu boyutuna bakmadım. İşte nüfusuna baktım, ilk şehir ne zaman kuruldu, o genel bilgilere baktım. Bu defa dönünce baktım yani ilgimi çektiği için ve Romanya arkadaşlar bütün Avrupa'nın en dindar ülkesi. Malta'nın hemen üstünde, hemen arkasından da Katolik Malta geliyor. Kendini ateist olarak tanımlayanlar çok az, %2-3 galiba. Yani bu artık Avrupa'da böyle bir şey kalmadı. Dolayısıyla Tanrı Romanya'da yaşamaya devam ediyor. O ilginçti. Tabii şey TL'de değerli olduğu için Romanya çok ucuz. Polonya da ucuzdu ama Romanya Polonya'dan da ucuz. Çok spesifik yemekler yoktu. Mesela Polonya'da şey vardı işte. Piroy konuşmuştuk. Hı-hı. Piroy Tatarların getirdiği. Bunlarda öyle bir şey yok işte. Balık, et, domuz. İşte Macaristan'da ya da Çek Cumhuriyeti'nde olan gulaş da çok yok. Dolayısıyla kendilerine özgü yemeklerden ziyade daha çok aşina olduğumuz yemekler vardı. Şey kısmını fark ettim ama. Mesela Polonya'da onu fark etmedim işte. Benim gözlerimi bağlayıp ansızın açsalar Polonya'da. Yani derdim neredeyim? Bakardım işte geniş caddeler, yüksek binalar falan. Derdim herhalde işte Orta Avrupa'dayım herhalde falan. Zaten şey altyapı da çok iyi. Burada altyapı Polonya kadar iyi değil. Binalar o kadar yüksek değil. Dolayısıyla şeyi görüyorsunuz. Yani Balkanlarda olduğunuzu. Ama tabii o da tartışmalı. Yani Romanya'nın bir kısmı Balkanlar aslında. Balkan ülkesi geçer ama nasıl Türkiye'nin Trakya, Balkanlar ama işte Balkan ülkesi geçer ama sonuçta Anadolu Balkan değil. Bununla ilgili daha önce konuştuk. O komik şeyi anlatayım. Hoşuma gider bu. Balkanlar neresi? Tabii Balkanların menfi çağrışımı var diye. Kimse Balkan ülkesi olmak istemez.
Cijek'in şeyi.
Evet. Cijek, evet. Evet. Birkaç tane var aslında Cijek'in bu şekilde açıklamaları. Evet. Komik.
O hoşuma gider. Orada da işte şeyler der ki Slovenler. Yani bizler Ortodoks değilik. Tamam Slavik ama Ortodoks değilik. Bizden doğusunda başlar şey.
Zaten komşuları İtalya, Avusturya
aynen,
falan.
Aynen. Yani. Avusturya der ki yok der. Yani Slovenler de Slav'dır. şey bizim doğumuzdan başlar Balkanlar. Almanya'nın kuzeyi der ki yok der. Yani bunlar der Avusturyalılar. Katoliktir. Yani bunlar şeyle bağlantılıdır. Balkanlarla bağlantılıdır. Fransızlar da yok yani Almanya'da karıştı bunlarla işte güneyi Katoliktir falan bizden doğusudur Balkanlar. Ve en son iş İngiltere'ye kadar gelir. İngiltere der ki benim doğum olduğu gibi Balkanlar.
Tersi de geçerli ama yani aşağı inersin herkes şey der yukarısının bir parçasıyım ben der aşağısıdır benden aşağısıdır Balkanlar falan. Yani
işte Yunanistan örneğin herhalde bizden yukarısı.
Mesela Western Balkans diye bir tanımlama duydunuz mu? Evet. Evet yani işte Batı Balkanlar neresidir işte Sırbistan falan yani oraları falan.
Şimdi şey konuşulur ya onlar genişleme işte Bosna falan da onları hep beraber evet. Moldova'yı galiba hep beraber evet. Koyarlar.
Evet bir anekdot anlayayım ne için Balkan gördüm yani sadece altyapı değil bir de şey oldu yani Eskişehir merkezinde kaldığım için aslında birçok yere yürüyerek giderdim. Taksi ihtiyacım oldu biraz şehrin daha banliyosuna falan gitmek isterim. Baktım internetten, tabii bunlar euro kullanmıyorlar. Bu arada Bulgaristan 2026'da geçiyormuş Ocak'ta. Bunlar halen lev diye bir para birimi kullanıyorlar. Baktım internetten, işte o gideceğim yer 15-20 lev. Taksiciye gittim, taksici dedi bana taksimetre çalıştırmayacağım. Tamam dedim, ne kadar tutar? 80. Yani şimdi biraz fazlasını vermeye, tabii hazırlıklıyım ama o kadar da değil. Diğeri geldi, ben götüreyim seni dedi. Bu arada şey yapıyorlar böyle, seni kapmaya çalışıyorlar. Dedim ne kadar? Bilmem duruma göre. Şimdi sonuçta gideceğim yerde bilinen bir yer. Öyle olunca oteldeki çalışanla konuştum. O dedi bak dedi sen turistsin ben dedi Romenim. Ben de güvenmiyorum dedi yani bu taksicilere. En iyisi dedi şeyi kullan. Bolt ve Uber. Ve ilk defa ben çok sık Uber ve Bolt'u yani daha önce kullandım ama bu kadar sık kullanmadıydım. Mesela o kısmı birazcık böyle menfi çağrışımları yaptı. Ama onun dışında yani ben Romanya'yı beğendim. Polonya'yı daha çok beğendiydim. onu ekleyeyim.
Eğlence hayatı falan yani kafeleri, barları falan.
Kafeler, restoranlar, barlar çok iyi. Fakat tabii bu benim indie, subjektif gözlemim olabilir. Şeydekiler, insanlar bana daha mutlu geldi Polonya'daki. Yani burada da insanlar eğleniyor, kafeler falan ama birebir konuştuğum insanlar. İşte şey Bolt şoförü dedi, ah dedi ben İsveç'te yapardım bu işi dedi. Yani daha fazla kazanırdım. Geldim buraya işte burada hayat yok burada çok fazla para kazanman lazım falan. Yani o gelir adaletinin bozuk olduğunun göstergesi ve geleceğe dair birazcık daha karamsar. En azından benim konuşuyorum tabii küçük bir örneklemden konuşuyorum ben. Öyle bir farkı var ama onun dışında kafeler, restoranlar çok güzel. Eğlence iyi yani. Dolayısıyla muhakkak görülmesi gerekir ama. Yani Polonya'ya bir daha giderim, Romanya'ya herhalde bir daha gitmem.
Şimdi Batı Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda tabii göç oldu. Meşhur işte Türkler de epey sayıda, çok sayıda Almanya'ya gittiler. Ama o yıllarda mesela İtalyanlara ve İspanyollara da aynı muameleye yaparlarmış. Aynı şekilde bakarlarmış. Yani işçidir, geldi falan tabii. Gibisinden. Son dönemlerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Brexit zamanında Polonyalılar ve Romanyalılara da aynı muameleyi İngiltereliler gördüler, yakıştırdılar. Yani işte Avrupa Birliği'ndeyiz. Dolayısıyla
tesisatçı Polonya.
Yani hala daha özellikle Romanya ve Polonya örneğini verdin. O ülke vatandaşlarını hala daha sanki böyle dışarıdan gelen.
Ama işte geçen programda görüşmüştük, konuşmuştuk. Evet. Polonya yükselişte.
Evet, birkaç program önce aynen. Tam ben onu söyleyecektim.
Son bir senedir en fazla yükselen Avrupa Birliği ülkesi borsası mesela. Polonya borsası.
Yani aynı şey Romanya için söz konusu değil.
Evet.
Yani hatırlayacaksınız zaten Polonya 2004'te ilk dalgada Kıbrıs'la birlikte girdi. Romanya 2007'de girdi.
Daha geç girdi.
Daha geç.
Artık Polonya için dördüncü büyük ülke demeye başladı.
Evet, çok çok büyük. Yani
Fransa,
her anlamda,
Almanya, İtalya'dan sonra ordu ekonomisi, olarak da, evet, nüfus toparladı. Olarak da, iktisadi olarak da terakki göstermiş.
Ben Romanya'ya 2000 ya da 2001'de gittim.
Ben Covid'den önce gittiydim.
AJ'den 18, dolayı.
2017, herhalde başkente gitmediydin ama değil
mi? Bükreş'e gittik. Yani Bükreş'e indik. Ama olay Köstence'deydi.
Anladım. Yani Bükreş'te çok
Köstence'yi daha fazla gördük. ama
yani yıllar geçti üstünden ama değil
çok,
mi?
Yani çok 25 değil. Yıl. Yani evet. 24-25 evet, yıl önce. Bükreş'i bir taksiciyle anlaştıydık. O gezdirdi bizi. Biraz zamanımız vardı. Yani geldik hiç görmedik olmasın diye. Köstence mesela çok şeydi. Sayfiye yeriydi Romanya'nın komünist dönemde. Ama tabii işte biz gittiğimizde duvar yıkıldıktan 10 yıl sonra falan gittik. 10-11 yıl sonra. Ve toparlanma başlamadıydı. Yani bir ana cadde iyiydi ama paralel cadde dökülürdü mesela. Çok daha şeydi.
O zaman şimdi bize biraz İtalya'yı da anlat ya.
Milano'ya gittik.
Yani İtalya derken de Kuzey İtalya. Evet. Yani daha böyle Alman etkisinin.
İlk
daha
defa gittim ben Kuzey İtalya'ya.
Modanın başkenti.
Evet, evet. Cagliari'ye gittiydim 2000'lerin
başında. Cagliari'yi geç.
Sardinya direkt yani. Sicilya değil ama Sardinya. Sicilya çünkü Güney. Onlar... Evet. Yani yanlış anlaşılmasın şey olarak değil ama işte burun kıvırırlar. Yani iyice Afrika gibi görürler. Zaten şey vardır yani işte biraz önce Evren'in anlattığı anekdotun benzeri İtalya içinde vardır. Yani işte Afrika nerede başlar sorusu. Roma'nın işte Roma'nın güneyi Afrika'dır. Napoli falan, Calabria hepsini Afrika sayarlar. Yani kimse yanlış anlamasın lütfen şey değil. Yani bu aralar çok fazla
hassasiyetler var etrafta.
Siyasi doğruculuk
ya zaten
önemli.
Lisede falan hep anlatırlardı bize. Yani siyasal bütünlüğünü en geç yakalayan iki ülke var Almanya
tabii,
ve İtalya
aynen,
diye.
Aynen.
Yani o bütünlük öncesinde belli ki hani her şeye rağmen farklı bölgelerin kültürel ve sosyal ağırlıkları çok egemen yani İtalya'da.
Evet tabii. Yani İtalya yani ben bayağı okudum İtalya konusunda şeyden de dolayı. Benim tezim bilirsin siyasi klientelizm falan üzerindedir ve o konuda çok ciddi literatür vardır.
O konuda çok gelişmişler. evet, İtalya, yani, o işin ustası.
Daha önce anlatmışımdır size ama yani gene söyleyeyim. Şey Sicilya'da mesela Kanada'da olduğundan çok daha fazla orman bekçisi vardır.
Süper.
yani öyle evet. Örnekler var. Roma'ya 3-4 kere gittim ama ilk defa Kuzey İtalya'ya gittim.
Milano'ya ben gitmiştim.
Lombardiya bölgesi olarak geçer. Yani sen söyledin ya işte bu İtalyan bütünleşmesinden falan bahsettin. Bu Vittorio Emanuel'dir o zamanki kral. Zannedersem işte Sicilya, Napoli'nin kralı. Öyle olması lazım. Şeyde Garibaldi daha o generallerden bir tanesi. O da Sardinyalıydı yanılmıyorsam. Onların şeyini görürsünüz. Yani işte Roma'ya gittiğinizde o Vittorio Emanuel, ikinci Vittorio Emanuel dev gibi bir şey vardır. Yapı vardır. Milano'daki de o esas meydan şeyin olduğu işte her yerde öyledir ya Batı Avrupa'da. Hmm. Katedralin bir katedral vardır. O katedraller
etrafında
şeyler. İşte o Duomo'nun yanında da bir şey var. Galeriyadır galiba. Vittorio Emanuel onun adını vermişler oraya. Yani bazen Almanya'da pek görmediğim için söylüyorum ona. Yani Almanya'da çok böyle şey yoktur işte. Tabii tarihinden de kaynaklanan bir durum. Yani işte anıt, manıt.
Yani İtalya'da, Roma'da falan. Dediğini söylerler. İşte İtalyan Birliği'nin
simgesidir.
Simgesidir. Aynen. O bir binayı i̇şte, göstererek. Almanya'da onun şey yok.
O tür şeyler yoktur. İşte tabii hem Bismarck'ın yani öyle reputasyon, yani o süreç Birinci Dünya Savaşı'na götürdü diye o kadar şey yapılmaz
tabii
yani.
Tabii protestan kültürü falan.
Evet, farklıdır yaklaşım.
Burada tam Kemal'ın dediğine bir ekleme yapayım. Mesela şeyi mukayese ederler. Güzel bir kitap var. Morning Sickness. Morning Sickness değil. Morning Sickness. Çok iyi bir...
Yas tutmak üzerine.
Evet, onun üzerine. Güzel bir kitaptır bu. Fransız bir ablamız yazdı. Birazdan ismi aklıma gelir. Çok güzel bir kitaptır. Mesela o kitapta tezlerinden bir tanesi şudur. Der ki yani Fransa ile Almanya'yı kıyasla. Yani diyor mesela Fransa diyor ihtilal oldu. Fransız ihtilali Almanya'da olmadı.
Evet.
Çünkü diyor Almanya bunu zihinsel olarak yaptı. Yani o protestanlık aslında bir dönüşümdü. O dönüşüm olduğu için fiziksele gerek kalmadı. Dolayısıyla her ülkenin kendi şartları farklı şey
tabii
yaptı.
Tabii tabii yani İngiltere'de yani bazanda İngiltere ile kıyaslarlar Fransa'yı. İngiltere'de de şey olmadı. Devrim olmadı. Bilmiyorum olmadı. İşte Glorious Revolution'ı 1688'i sayarsan o farklı bir şey. Ama dönüşüm yavaş oldu. Yani böyle tedricen.
Ve orada da böyle bir ihtilale gerek kalmadı.
Evet.
Aynen. Dön biraz o zaman Milano'ya.
Ve bu arada kitabın yazarının ismi atmalı. Rebecca Comey.
Devam. Evet, devam.
Bu vesileyle onu da şey yapmış olalım.
Saygıyla, sevgiyle anıyoruz.
Selam diyoruz.
Selam diyoruz.
Hayatta hala. Evet.
Dönersek şeye, işte direkt meydandan başladım. Milano, Lombardiya'da. İlk galiba 5 gün kaldık toplam, yanılmıyorsam. İlk 2 günü Milano'da geçirdik. Çok güzel Milano. Yani onu söylemek lazım.
Şey hissedebiliyor musun? Hani daha derli toplu, daha kurallara bağlı falan.
Evet, Roma'ya göre bunları yani şunu söyleyeyim. Bizim tabii iki de küçük çocuğumuz var. Çocuklar da gözlem yapıyorlar. Yani Roma'ya yani hemen şey işte
fark ettiler o farkı.
Bildikleri yerle kıyaslıyorlar. Yani işte Roma pis dediler. Burası daha fazla Almanya'ya benzer.
Onu gözlemliyorlar.
Öyle bir şey yaparlar. Yani o hoş
güzel,
bir şey yani.
Güzel, güzel. Onların gözü farklı
onların
bakıyor.
Onların gözünden aynen çocukların gözünden.
Bir de çok pahalı falan derlerdi ama yani.
Güneyle kıyasladı.
Kıpristan daha ucuzdur diyebilirim yani. Onu söyleyeyim
yani
genel olarak.
Sanırım işte Türkiye'yi de bir tutalım. Tele kullanırlar. Bu Türkiye ile Kıbrıs'tan herhalde daha pahalı bir benim tahminim İngiltere, İrlanda,
Japonya.
Yok Avrupa'dan bahsediyorum. İskandinav ülkeleri.
İşte beraber bizim dinlediğimiz şey vardı ya.
Ha evet evet o iktisat şeyi.
İktisatçı.
Evet.
Onun da söyledi. Yani ben yakın zamanda diyor işte Japonya'yı ziyaret ettim. Kayman Adaları'na gittim. İsveç'tiymiş. Tekrar ben dinleme fırsatı buldum. Yani bunlara göre diyor yani aynı kalitede şeyleri. Daha pahalı Türkiye.
Evet, evet yani belki İsviçre, belki İskandinavya, İrlanda, İngiltere onları bir tarafa bırakırsak hepsinden daha pahalı. Zaten şeyi de hazırlarlar onu konuşmuştuk Sertaç Çağın'la. Bu McDonald's endeksi.
Evet.
Orada da çok pahalı şey Türkiye yani TL. Dolayısıyla bizde de.
Üstelik gramaj da daha az.
Ve gramaj da daha az.
Yani o da ilginç bir evet. Şey. Yani Milano çok pahalı gelmedi açıkçası. Oradan bir de şey bir günlük yani iki kere farklı şehirlerde gittik. Bir sanırım klasik zaten işte Milano'ya gidenlerin yaptığı şey var. Como Gölü'ne bir tur. Çok güzeldi o turda. Yani şey otobüsle Como'ya gidiyorsunuz. İşte Como şehri var. Gölün etrafında gezdiriyorlar sizi. İşte Bellagio diye çok güzel böyle.
Aslında kasaba değil mi? Yani şehir diyorsun ama.
Como evet. Küçük bir şehir.
Yani şimdi Avrupa standartlarına evet. Göre konuşacak olursa.
Bayağı küçük evet. Doğrudur evet. Dediğiniz. Yani orada bir durduk. Yani çok fazla keşfetme şeyimiz olmadı Como'yu. Ama birazcık dolaştık falan. Küçük bir şehir evet. Kasaba gibi. Bellagio'da herhalde köy diyebilirsiniz. Yani bu Como Gölü ters bir Y gibi. O Y'nin tam böyle düz gelip işte çatallanan yerde Bellagio. Orada işte şeyin George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin işte şeyleri var. İkametgahlar. Yani böyle tur rehberi ballandıra bu işte Pirelli ailesinin şeyi bu Virgin Atlantic'in sahibi Richard Branson'un
sizinle birlikte
malikanesi.
Başka insanlar da var mıydı?
Evet evet otobüs yani şey değil özel bizim şey.
Hayır yani bütün sadece o otobüsü kastetmiyorum yani bütün seyahatiniz belli bir grupla mı oldu turla mı oldu?
Yani şey,
sadece
bir
o
günlük
an.
Tur bir paket.
Hani şey duydun mu mesela abi işte burada acaba arsa ne kadardır alsak
yok, falan. Yok yani şey yoktu.
İki kat çıksak
bizim
falan.
Bizim grupta Türk yoktu. Yani
Türk demedim, genel bir muhabbet ama yani.
Bu o muhabbeti yapacak olan Türkçe konuşan biriydi. Yani enteresan bir şekilde Kıbrıslı bir aileyle karşılaştık orada. Yani daha önce tanışmadığım. Ama girince şey eşim işte baba oğluna sesleniyor. Kıbrıs aksanıyla bir şeyler söylüyorlar. Bak dedi Kıbrıslıdırlar onlar. Ha ben de baktım. Ha dedim falancanın kuzenidir bu. Onlardan yani bir şey oldu.
Sonra çantadan Oza kahve çıktı falan mesela yok, orada.
Yok. Ama işte hoşluk yani böyle. Anlık bir şey yani. Kıbrıslılar da bir yerde arkadaşlar. Evet. Milano'da yani yemek yerken başka bir Kıbrıslıyla buluşabiliyorsunuz. O Bellagio dediğim gibi yani çok güzel bir şey. Yer. Ha şeyi de söyleyeyim. Sponsorlu ürün yerleştireyim. Mustafa diye bir arkadaşımız var bize. O ayarladı bu şeyi. Pio Potur. Mustafa bunu duydu. Hesaplaştırıyor ondan sonra. En son turun sonunda da Lugano İsviçre tarafına geçip Lugano'da öyle çok küçük bir şey var. Ama giderken
Fenerbahçe'li efsanesi futbolcu. Devam.
Tur rehberinin söylediği aman dedi çok pahalıdır. Yani o şeyden tabii, ucuzluktan işte, pahalılıktan. Evet, yani işte. Şarap marap içecekseniz saklayın dönüşte Milano'da içersiniz. Bir şey yapmayın. Çok acayip sakin. Tabii pazar gündü bizim şey. Çok sakin bir kasabaydı, şehirdeyim artık. Lugano daha şehir gibi aslında. Etrafında yani gölün yerleşmiş. Çok keyifliydi yani orası ama çok az zaman geçirdik. Oradan tekrar döndük. Bir enteresan anekdot yani şeyin tur rehberinin söylediği şeylerden bir tanesi. Madem siyasete şeye de giriyoruz. Mussolini de oralarda bir yerde yakalanmış. Yani o
bacaklarından film... sallandırdılar kendileri, evet. Astılar, şu öldürdükten evet, sonra.
Film filmlerinde filmlerde de vardır işte bir konvoyla İsviçre'ye geçmeye çalışır. İşte o şeyleri, paralar, altınlar falan. Orada işte burada bir yerde yakaladılar diyor Como Gölü'nün kıyısında.
İnfaz edildi orada tabii. Yakalandı yani.
Galiba yukarıda bir kilise gösterdi. Orada galiba astılar. Partizanlar... Ondan sonra da evet evet ve yani işte
öldürdükten sonra astılar. Kurşuna dizildi.
Evet öyle bir şeyler.
Sevgilisiyle birlikte kurşuna dizildi.
Galiba orada kurşuna dizdiler. Ondan sonra Milano'ya götürüp astılar galiba sevgilisi.
Hatta yani şey rivayete göre sevgilisi önüne atladı. Evet. İlk o vuruldu falan.
Yani o öyle bir de anekdot var. 3 kişi falan çok böyle dar. Zaten gerçekten bazı yerlerde nasıl gittiğimizi anlamadım. Çünkü yol çok dar. Karşıdan araba da geliyor falan. Yani böyle çok şeydi.
Yani bu senin yaptığın yolculuğun tersini de biz yaptık. Biz de İsviçre'den İtalya'ya gittik. Hı-hı. Milan'a, şeyden Cenevre'den. Dolayısıyla oralardan geçtik.
Komo'nun yanına geçtiniz
mi? Geçtik.
Çok çok güzel oralar. Yani evet. Gerçekten şey...
Yani ben İtalya'ya değil ama İsviçre'ye birkaç kere gitmiş bulundum. O talihsiz Kral Montana zamanlarında da oradaydım. Çok pahalı gerçekten.
Çok pahalı.
Hatırladığım orasına ilişkin. Yani bir küçük sandviç, bir çay, bir kola, bir şey kahve bile hani oldukça pahalıydı. Yani
benim Avrupa'da gittiğim en pahalı iki ülkeden biri diğeri de Norveç'ti. Norveç ve İsviçre gerçekten çok çok pahalıydı. Tabii ben gittiğim zamanlar TL bu kadar değerli değildi. Yani şu anda eminim pahalıdır ama biz de o kadar pahalı olduğumuz için belki eskisi kadar
şey makas kapandı
makas
biraz.
Makas kapandığı için eskisi kadar hissetmeyebiliriz ama evet diğer Avrupa ülkelerine göre bu ikisi İsviçre ve Norveç çok pahalı.
Bir de şunu ekleyeyim ben yani bu İtalya bahsini kapatmadan önce Bologna'ya da gittik. O da böyle şey 200 kilometre 300 kilometre yani öyle 2-2,5 saatlik bir yol araba kiralayıp ama şey böyle otoban şeyinde. Çok iyiydi yani yol. Bologna'da çok çarpıcı, çok güzel bir şehir. Çok küçük, kompakt ama.
Ona ben hiç gitmedim mesela. Milan'a gittim.
Gerçekten gitmeye değer. Yani birkaç saat geçirdik tabii orada. Biz yani öyle çok organize de olamadık. Trenle
eşinle birlikte kiraladınız
eşim,
arabayı.
Çocuk, evet, eşim çocuklar. Yani trenle birlikte gidecektik. Bir baktık yani biz böyle geciktik yavaş yavaş işte. Kahvaltı yaptık, otelden çıktık gittik. Bir baktık şeye, trene işte... Bir saat sonra tren var ama öyle astronomik bir şey.
Avrupa'da trenler çok pahalı.
bir de böyle
yani önceden planlanmış değildi.
Yani gitmeyi planladık ama biz soyadımızın verdiği şekil verdiği şeyle son anda yaptığımız için işimizi. Neyse plan B'ye geçtik. Araba mı kiralasak dedik. Tesadüfen böyle orada çok yakında araba kiralayan bir yer vardı.
Sıkıntı yarattılar mı size işte ehliyeti düşürdü?
Yok yok hiç KKTC ehliyetiyle ki bilirsiniz benim soyadı şeyi de vardır evet, orada falan. Evet, hiç evet. Sıkıntısız tak tak tak verdi bize. Yani belki ilerleyen saatlerde şeyi de ilerleyen saatlerde
uzun ilerleyen haftalarda
uzun bir program olacak. Yani böyle işte teknolojinin gelişmesiyle olan bir sürü değişiklik var hayatımızda.
Onları konuşalım.
Bugün neden söyledim bunu? Son zamanlarda ben bu podcast şeyime bir daha Ferit Zekeriya'yı ekledim. Onun GPS'dir galiba şeyin adı, programın adı. Orada bir tartışma vardı işte bu çocuk yetiştirme falan. Bir de yani bir kısmı çocuk yetiştirme üzerineydi dijital çağda. İşte bu Gen Z'den bahsediyor. 95-96 sonrasında, 95 sonrasında doğanlar Gen Z. Bunlar böyle 2010-15 yaşına falan geldiklerinde artık şey... Bu akıllı telefonlar hayatın bir parçası oldu ve nasıl değiştirdiği
tabii
üzerineydi
onların içine,
bu şeyler. İşte nasıl bireyselleştiriyor insanları, nasıl koparıyor şeyden, bu fiziksel ilişkilerden falan. Onları şey yaptılar. Bir noktada yani burada bunu bırakayım. Belki bir sonraki programda falan.
Konuşuruz
onu. Çünkü
onu,
çok enteresan şeyler var. Yani nasıl değişti, insanların nasıl yalnızlaştığı üstüne de ve nasıl polarize olduğu. Hatta şey diyorlar yani kadınlarla erkekler yani sadece şey de değil kadınlar ve erkekler de tamamen farklı şekillerde sosyalleşmeye başladıkları için onlar da birbirlerini anlamıyorlar. Daha da polarize oluyor şey. Sosyal medyayla bu çok çarpıcı geldi bana. En son bunu söyleyeyim ve tekrar başka tarafa geçerek. ilk defa belki de tarihsel olarak da ne okuyacağımızı, nereden haber alacağımızı tamamen kendimiz seçebiliyoruz. Yani eskiden neydi işte gazete okuyacaktınız ya da işte az çok aynı televizyonları seyredersiniz. Az çok aynı işte gazeteleri okursunuz falan. O artık bitti yani tamamen kendiniz seçebiliyorsunuz yani böyle neyi dinleyip ne şey yapacağınızı okuyacağınızı.
Bunun tersini söyleyenler de var. Yani sosyal medya, popüler kültür aslında her şeyi bize dayatıyor diyenler de var.
Ama bu tartışma şu şekilde yani dayatıyor ama işte o hep algoritmayı falan evet, konuşuyoruz ya. Yani
podcast'ın kendisi de böyle bir şey.
Kendimiz gibi olanları şey ediyor.
Tabii podcast'ın yani eskiden kendisi de böyle. İstediğin saat, istediğin podcast'ı sen kendin evet, seçerek dinliyorsun. O belli bir saatte radyonun karşısında olman gerekmiyor.
Dolayısıyla
gibi.
Ama evet, şu da var. Esas yani altını çizilmesi gereken nokta. İşte bizim çocukluğumuzu hatırlayın. Yani TRT'ydi. İşte biraz gençliğimizde bir iki özel kanal başladı. Onlar ne sunarsa yani bir televizyon işte pazar akşamı sinema gecesiydi. O sinema filmi neyse oydu gündem falan gibi. Artık yani öyle bir şey yok o anlamda. Neyse bunları
bir ekleme yapayım şeyi
tartışarak.
Bu şey konusunda yani Harari'nin son kitabı o tarihçi.
Evet ben de aldım bu seyahatte ama daha bakma fırsatım olmadı.
Nexus bununla ilgili aslında. Tabii o algoritmadan sonra da işte yapay zeka o meseleleri şey yapar, üzerinde durur. Nasıl etkilediğini, nasıl etkileyeceğini falan. Tabii o adamın şöyle ilginç de bir şeyi var. Bütün diğer kitaplarından gelen. Yani o diyor ki insanı diğerlerinden daha başarılı, özellikle Sapiens'i, Neandertallerden de o şekilde evet, ayırıyor. Diğer ki bir hikaye kurabilmeleri. O hikaye, evet, yani binlerce insan, milyonlarca insan havalimanında oraya şöyle buraya gidiyor. Çünkü hikaye var. Yani o hikayeyi yaratabilmek insanları bu günümüze getirdi.
Evet.
Hikayeye çok önem veriyor. Ama şimdi orada da bir örnek verdi. Hoşuma gitti. Kitapta var. Mesela diyor eskiden şeyi izlerdiniz. Işte, senin de dediğin gibi kanallar. İşte, Ay'a gidişini. Neil Armstrong'un.
Evet.
Bu bütün dünyayı birleştirirdi. O hikaye. İşte o zaman tabii 8 milyar değildi insan sayısı. Kaç milyarsa bütün insanların arasında o birliği, o hikayeyi kurar. Şimdi de diyor tersten oluyor bu. Birileri çıkıyor ve bir bayrak gösteriyor internette. Diyor ki bak bu bayrak şöyle sallanıyor. Aslında işte bu bir komplodur. Neil Armstrong hiç ayağa inmedi falan. Ve belli başlı insanlara bu hikaye üzerinden bu komplo teorisi, konspirasyon üzerinden bir araya geliyor. Yine hikaye onları birleştiriyor. Bu defa tersten.
Çok küçük bir anekdot şey yapayım. Bu söylediğine çok çarpıcı buldum. Şu anlamda çarpıcı buldum. Şu anda hayatta değil. Bir abimiz işte diyelim 1960'ların sonunda bunu, yani dedin ya bütün dünyayı birleştirir. Gerçekten evet, bütün dünyayı birleştirir. İşte Sinde köyünde kahvecilik yapıyor ve diyor ki şeylere, köylülere, bu akşam işte Amerika uzaya, aya şey gönderiyor, roket gönderiyor. Bizim kahveden de, bizim köyden de görünecek. Ona 11, işte 11 demine insanları daha fazla tutuyor kahvede ki daha fazla şey satsın.
Para kazansın. Para kazansın. İşte o hikayenin şeyine bakın.
Evet, hikaye var. Yani o aynı hikaye var
mesela
orada.
Mesela diyor ki şeyleri de bu hikaye olmadığı için onlar 50 kişiyi bir araya getirirdi. Homo sapiensler 200
kişi. Tabii goriller aynı.
Sadece goriller değil, neandertallerle evet, şey yapıyor. Evet. Belki de zeka farkı yoktu. Belki fiziksel güç farkı da yoktu. Ama homo sapienslerin farkı hikaye kurabilmeleri ve o 50 kişi bir araya getirirken evet, bunlar 200 kişine 50 kişine.
Bu aslında bir fenomen. Bir fenomen daha var bu benzerlikte. Senin verdiğin örneği vereyim. Mesela herkes meşhur Amerika'ya yapılan saldırı 9-11'i
evet,
yapıldığında nerede olduğunu hatırlıyor. Bizim jenerasyon özellikle ve bizden hani biraz
ben hatırlıyorum
daha,
mesela. Evet, hepimiz, şimdi söyleyince fark
evet
ettim, hatırladım.
Yani mesela ben Ankara'da bir internet kafedeydim. Hatırlıyorum yani oradan ilk kez duyduğumu. Dolayısıyla birleştiren bir başka bir şey daha var burada. Yani hepimiz aynı anda, bilmiyorum Amerika'da işte bu ayak bastıklarında herkes hatırlıyor muydu acaba neredeyiz
ama
dediğim
ama o da bir hikaye sonuçta.
Evet,
şey.
Tabii, dünyanın tabii, tabii.
Ülke
tabii,
zaten hikaye. Bir ülkenin olması hikayenin parçası. Yani, dünyanın en güçlü ülkesinde bir ulus hikaye.
Şimdi aynen, hepimiz orada mesela Trump'ın başkan yardımcısının Zelenski'ye nasıl kızdığını konuşuyoruz mesela hepimizin.
Evet.
Dolayısıyla başka bu hikaye. Buraya bizi evet, getiren Harari'nin şeyi o.
Yani Harari'ninki de
Nexus.
Yani
Nexus,
şeyleri birleştirdikçe birleşti. Bir parantez parantez içinde Nexus'u aldım.
Yani
aldık
o Romanya'da da çok satanlardı. Şey kurgu olmayan kitaplar. Yani roman evet, öykü olmayanlar da girdim ben kitapçılara.
Artı evrenin bize kattığı, yani bana kattığı şeylerden bir tanesi. Geçen programda vejeteryandan bahsettim. Ha, okudum. Evet. Evrenden duyup şey
abi
yaptım.
Abi 15 dakika et evet, öyleydi, kebap öyleydi dedikten
sonra. Ondan
sonra
vejeteryan günah çıkarttık.
Evet, o çok satıyor ama o zaten Nobel'i aldı.
Onu şey yaptım. Bir de Milano'da çok güzel, biraz önce bahsettiğimiz o galeriyada bir kitapçı var. Orada Evren'i aradım. Abi dedim burada şeyi buldum.
Elena Ferrante.
Elena Ferrante'yi buldum. Budur, hangisinden başlamak lazım bunu? Evren anlattığı
Napoli
şeyi.
Dörtlemesi,
o dörtlemenin. Neyse birincisi ve şey Evren'in daha önce bizimle paylaştığını bir kere daha paylaşayım. O New York Times'ın listesinde 100 yılın, yani içinde bulunduğumuz evet, 100 yılın en iyi kitaplar içinde bir numara.
Evet. Zaten onu eklemişler. Senin evet, attığın fotoğrafta gördüm. Ben şimdi Türkçe yeni baskılarını gördüm kitap evlerinde. Yani Türkiye'de DNR'da da gördüm. Burada Işık Kitap Evi'nde de. Yani onlarda da yeni baskılarına işte New York Times'ın en iyi romanı seçilen Elena Ferrante'nin işte şey benim en muhteşem arkadaşım. O aslında dörtlemenin birinci kitabı.
Başladım tabii okumaya ama
olayla ilgili özel bir bölüm yaptıydık hatırlarsanız.
Evet, evet,
sen
evet,
bitir de şeyi konuşalım. Dört romandır bu. İnsanlar okuyunca böyle ikiye ayrılır. Hangi
ben daha başındayım. Ha, hani, ama çok çok çarpıcı gerçekten.
Çarpıcı.
Yani
bakalım hangi kadını şey, hangi kadını kendine daha yakın buluyor. Benim bir tanesi. Yani, kendine daha yakın bulduğum var ama yani biraz erken biraz daha şey
30-40 sayfa falan okudum.
30-40 sayfa şey değil.
Söylediydin, açıkladıydın hangisini.
Evet, ben söylediydim. Sertaç bakalım. Tamam. Ne bulacak? Hızlı bir ekleme yapayım. Madem oraya geldik de kapayalım.
Kapayamayız. Daha benim bir şey daha söyleyecektim.
Söyle de devam tamam, edelim.
Şeyi aldım bir de. Yani bu gene benzer konu. Ben başka yani alacaktım zaten. Ama okumaya başlayınca gördüm ki o da bu konuya giriyor. Şey Daron Acemoğlu'nun yeni kitabı.
O da iktisattan Nobel aldı.
Evet. O da şeyden bahsediyor. Yani işte bu özellikle yapay zeka konusu. Yani ne tür bir toplum olacak. Biraz okuyunca onu da daha tamamlayamadım. Onda da 25-30 sayfa falan okudum kaldı. Ama bu Varoufakis'in bahsettiği şey vardı ya.
Tekno-feodalizm.
Evet, tekno-feodalizm. Yani hemen o geldi aklıma. Yani işte nedir? İşte oradaki şeyde.
Platformlara, kira ödeyen şirketler hayatta kalacak. Dolayısıyla artık kira gelirleri ön plana çıkacak tekrar.
Bir de yani işte bu feudal lordlar gibi şeyler de. İşte Google'un
Amazon,
sahibi.
Amazon'un sahibi.
Aynen, Amazon'un sahibi.
Diğer şirketler de bunlara kira ödüyor ki orada satabilsin.
Çok, yani çok büyük bir şey. Yani böyle feodalizm de olduğu gibi büyük bir adaletsizlik, evet. Sosyal anlamda evet. Adaletsizlik oluyor.
Varoufakis onun üzerine zaten şeyine oturuyor.
Neyse bunu da birazcık okuyunca dönerik ona.
Tamam, süper.
Gerçekten bazı konularda çok çok kolaylaştı hayat. İşte trenden biz acaba arabayla mı gidelim? Yani hayatımda hiç bulunmadığım bir şehirden daha önce hiç bulunmadığım başka bir şehre gayet rahat. Yani hiç düşünmeden.
Hem de son dakika.
Son dakika.
Evren de biraz önce anlattı ya.
Aplikasyon
işte.
Üzerinden Bolt'u ve
Uber'i kullanarak. Ben Evren'e söylediydim indirsin bu aplikasyonları gitmeden önce.
Ben de kullandım şeyi.
Çok rahat.
Bolt olan Uber'i.
Ama işte çıktık işte gittik. Bologna çok güzel. Bir de çok geçen sefer ballandıra kebap anlattım. Bu sefer girmeyeceğim ama çok kısa söyleyeyim. Yani Bologna'da bir yerde pizza yedik. Yok böyle bir pizza. Aynen bütün şey İtalya'da hep güzel yemek yedik. Yani pizza, makarna, şarap şeklinde. Çok affedersiniz kilo da aldık biraz ama yapacak bir şey yok. Ama oradaki pizza yani eşimin şeyi söyledi. Yani ben bundan sonra dedi artık pizza yemem. Ve nitekim yemedik. Yani zirve gerçekten. Anladım, isteyenlere özelden atabilirim kartını. Adını hatırlamam şeyin. Çok güzel bir pizzaydı. Zaten bunlar yani kendilerini pizza butik gibi bir şey lanse ediyorlar böyle. Mekan da çok güzel. Aklınızda olsun yani şeye giderseniz Bologna'ya kesin gitmenizi salık veririm.
Ciğerci Hüsnü gibi.
Ciğerci Hüsnü gibi. Bir ekleme yapayım ben. Şimdi şeyde kitaptan bahsettin. Yani bu da ilginç bir gözlem. Mesela Türkiye'de şeyi çok sahiplenirler. Her ne kadar eleştirseler de işte kimisi der Türkiye'yi kötüledi diye Nobel aldı Orhan Pamuk.
Evet.
Kimisi der işte kurgular da çok matematikseldir, her şeyi planlar. Kimisi der Türkçesi iyidir ama işte çevirmenler iyi iş çıkarır diye. İngilizce işte yabancı dildeki baskıları daha iyidir falan filan. Tüm bu eleştirilere rağmen Orhan Pamuk ama işte kitapçılar da ayrı bir yere vardır. İşte İngilizce şeyleri vardır. Turistler, muristler yani bir övünç kaynağıdır da.
Tabii kesinlikle.
Şimdi benim bu son gittiğim iki ülkede yakın zamanda Nobel'li yazar çıkardı. İşte Polonya'da Olga Kucharczuk söyleyemeyeceğim soy ismini. Daha önce de söyleyemediydim. Burada da Romanya'da da Hertha Müller. Ama dikkat ederseniz Hertha Müller Alman ismi.
Alman ismi. Bahsettiğiniz daha önce bundan.
Olabilir. Bilirsiniz Alman azınlığı kale daha var şeyde. Romanya'da o azınlığın bir mensubu. Bu kadın da şey aldı. Diğeri böyle daha psikolojik kökenlidir. Biraz daha böyle spiritüel, doğa, şey Polonyalı olan. Bu kadın da biraz daha karanlıktır. Bunu diğer Avusturyalı yazar Yelena'ya benzetirim ben. O da Nobel aldı. O da karanlık romanlar yazar. Ondan bahsetmiştim. Yani bunlar da kitapçılarda ayrı bir bölüm görmedim. Ne Polonya'da ne de Romanya'da. Belki Türkiye'de Orhan Pamuk'a yapılan o şey bunlar da yok gibi ya da ben göremedim.
Yani arz talep de olabilir arkadaşlar. Evet. Yani eğer okuyucu özellikle gidip ısrarla hep aynı yazarı sormaya devam ediyorsa o bölüm diyebilmek adına
bestsellerler aynı ama. Mesela Orhan, Murakami her yerde Murakami bestseller. Vejeteryan çok satılırdı. Evet. Nexus çok satılırdı.
Elif Şafak bir de yani Türk edebiyatçılardan.
Evet o çok satıyor. Yurt dışı
da
çok
yani orada
satıyor.
Da Elif Orhan Pamuk'la beraber Elif Şafak
evet,
yani.
Evet çok satıyor
o Elif Şafak. O Il Feltrinelli'de de gördüm ben İtalyanların meşhur şeyi. Almanya'da biz oradan da Almanya'ya geçtik bu arada. Düsseldorf'tan döndük. Havaalanında da Düsseldorf'ta da
Elif Şafak var.
Köln'den döndük. Köln orada da vardı Elif Şafak.
Bazı çeviriler ama çok hoşuma gidiyor bu başlıkları. Mesela meşhur Pitch romanı
evet,
var. Onu The Bastard of Istanbul evet. diye çevirmişler evet. mesela o İngilizcesini. Evet. O çok ilginçti yani. Hani her dile uygun herhalde birazcık şey yaparlar, modifiye ederler
dokunuş.
Birazcık dokunuş yaparlar.
Şeyi de Almanca'ya çevirirlerdi. Benim adım kırmızı. My name is red. My name is Rod.
O birebir tabii.
O birebir çevirdiler onu. Şeye de değinelim isterseniz. Sanırım Kemal'ın söyleyecekleri var bu konuda. Ona da bir girelim. İkililerden bahsettik. Bir kedi köpek olayı vardı. Bir de kahve çay. Şimdi kahve çaya bir ekleme daha yapayım. Bir haber gördüm. Yani Japonya'da biliyorsun işte çay ülkesi konuşmuştuk. Zaten matcha da oradan geliyor. Evet. Şimdi herkes matcha içiyor falan. Genç ama biz... Hep şu bağlamda konuştuk işte şu ülke falan. Ama tabii o ülkelerde yeknesak değil, homojen değil. Bu haberi okuyunca benim de o boyutu aklıma geldi. Şey diyor orada, evet diyor öyle ama gençler kahveyi daha fazla tercih etmeye başladı Japonya'da. Yani demografik şeye de bakmak lazım işte, yaş, cinsiyet, belki o faktörlere de bakmak lazım. Sadece ülke olarak değil. Dolayısıyla yani bizim burada da belki işte gençler, ben hatırlarım en eskiden 17-18 yaşına gençler arasında cool bir şey değildi kahve içmek. İnsanlar çıktığında işte bira mira içki falan içerlerdi. Şimdi ise işte coffee shoplarda görüyorsunuz gençleri. Kahve içiyorlar, soğuk kahve içiyorlar.
Evet, bunu konuştuyduk. Artık öyle alkol falan çok eski. Ya bilmiyorum tüketilir mi falan. İstatistiği yok ama ya o gözleme katılırım ben de.
Ama
yani
ellerinde azalıyor. Mesela yani global olarak onu okudum.
Mesela Türkiye'de de çay ülkesi dedik ama tabii bu genelleme yaptık. Belki gençler arasında yapılsa bu araştırma, sadece belli bir yaşın altındakiler. Belki kahve çayı Türkiye'de muhtemelen geçmez ama zorlayabilir falan.
Ama
çünkü Türkiye mesela, çünkü İstanbul'dan Ankara'dan ibaret değil.
Çay dünyası yok ama kahve dünyası var. Kahve dünyası var mesela. Yani evet. Baktığınızda.
Bu arada son bölümden bu yana ben ilk defa matcha çayını da tattım.
Çay olarak mı? Matcha latte olarak
mı? Aslında süt tüketmeyi tercih etmediğim için bir arkadaşım, Deniz diye bir arkadaşım var. O şey nedir? Bu badem sütüyle ikram
ama
etti bana.
Ama sen işte matcha latte içtin. Maalesef matcha çayı galiba bizde yok. Ama herkes matcha latte
çok
içiyor.
Çok beğenmediğimi görünce bir de sadece çay olarak da verdi böyle. Yani işte seni geri çaya atmayayım.
Yani madem ki buraya geldik.
Madem ki buraya geldik söyle.
Ben hala daha içemedim. Bir teşebbüs ettim ama şey böyle yüzünü ekşitti biraz. Barista. Tamam anladım dedim. Ben bir Amerikano rica edeyim.
Evren ikililiklerden bahsederim. Hani
bir de kedi köpek olayına girelim. Gene bir istatistik gördüm. Bütün Avrupa biliniyor. Bu defa global alıyor. Kedi sayısı arkadaşlar köpek sayısını geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa Birliği bir kedi birliği aynı zamanda.
Bilmeyen olabilir. Aramızda Evren ve ben hani ezelden kedilerle bir daha yakındığımız var diyelim. Ama Sertaç hayatında bu dönüşümün bir parçası olarak belki de ilk defa bir kedisi oldu değil mi? Yani tabii ne kadar içli dışlı olduğun, ne kadar gerçekten kedi midir yoksa sizin evinizin etrafında yaşayan bir kedi midir falan, yani bunun ayrımları da ayrı tartışma konusu ama bugün sosyal medyalarımızda paylaştık. Ben Astor'un fotoğrafını koydum.
Benim Silvester
ve senin de Müstesna. Nasıl oldu bu dönüşüm senin hayatında?
Yani bana sorsanız o ikilik içinde ben köpek insanıyım aslında. Gel gör ki yani
kedi seni seçiyor işte.
Evet aynen onu söyleyecektim.
Var. Köpekten fark, köpeği sen seçen, kedi gelir seni seçer.
Yani bizim ufaklık özellikle Memo işte köpek almak ister. Yani şey benim de sürekli söylediğim kendine.
Çok
yani
sorumluluk.
Çok büyük bir sorumluluktur şey almak.
Günde bir
köpek almak.
Dışarı çıkaracağız.
Bunları yapabilecek miyim falan böyle sürekli sorgular.
Tatile
yani
çıkarsan kendi
aynen yani sürekli böyle pazarlığını yaparak. Dolayısıyla o yani sürekli ötelediğim bir şey benim yani. Hep çocukluktan beri
ama
istediğim bir şeydi.
Ama Müstesna geldi bir gün kapıya dayandı.
Müstesna abi bizi sahiplendi yani. Evet.
Alt katta zaten evimiz
aynen,
diye.
Aynen biz zeminde otururuk. Yani bir gün pandemi zamanıydı. Kapı açık falan yani şey girip çıkarak Müstesna geldi ve bizi sahiplendi. İşte aldı kısırlaştırdık aşılarını yaptırdık falan. Bizimle yani 4-5 yıldır
bir yerde bir yazı okumuştum. Maalesef not alamadım. Kedilerin niye hayatlarımızda çok önemli olduğunu anlatırken şöyle bir ifade, tanımlama kullandıydı. Diyor ki kediler bu kadar hızlı gelişen ve dönüşen hayatımızda, çok hızlı akan bu dünyada tırnaklarını geçirirler ve etrafınızda size bir dinginlik yaratırlar, bir durağanlık yaratırlar. Bu da bana Charles Bukowski'nin çeşitli yazıları, şiirleri var ve kedilere ilişkin olan kısmıyla ilgili bir kitap derlemişlerdi. Onu hatırlattı. Charles Bukowski de diyor ki yazıların bir tanesinde kedilere ilişkin, Ortalıkta birkaç kedi bulundurmak iyidir. Kendinizi kötü hissediyorsanız kedileri seyredin. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çünkü olan her şeyin olması gerektiğini, olduğunu, gerektiği gibi olduğunu anlarsınız. Yani diyor, aslında bir an nevriniz dönerse, işte kafanız karışırsa kedilere bakın diyor. Onlar çünkü bir sürekliliği, bir huzuru, bir dinginliği teşvik ederler. Tabii şey de var, yani konuştuğumuz herhalde sorumluluk isteme konusu. Yani kediler kendi kendine bakan canlılardır. Evet. Bağımsızdırlar. Tabii yani ki. Ev kedileri bile. Tabii birkaç ki. Gün bırakabilirsiniz. Mamasını verirsiniz, suyunu bırakırsınız. Bir arkadaşınızdan rica edersiniz falan. Birkaç gün gelir bakar falan. Daha kolaydır ama hani işte, halbuki köpek öyle mi?
deyip. Kesinlikle katılırım, yani bu da bir özelliktir. Yani ben ikisini de severim. Hatta konvertim. Eskiden köpekleri daha çok severdim. Şimdi kediyi aynı derecede seviyorum ama işte kediye bakmak çok daha kolay. Charles abimizle de hemfikirim. Yani gerçekten insan günün stresini atıyor. Yani o kedi gelip yanına yattığında, onu bir izlediğinde o halini falan, diyorsun ki oh be, huzur varmış falan. Bir de ben komik hayvanlar olduğunu düşünürüm kedilerin. Ontolojik komik. Yani böyle baktığında böyle daima bir şaşkınlık, bir şeylik böyle, ve çok komik bulurum. O da hoşuma gider.
Ben sizinle paylaşırım ya bu şeyleri. Yani bizim Müstesna ilginç bir kedi. Saksının içine böyle kıvrılmış, yüksekte asılı bir saksının içinde kıvrılmış yatırken ya da işte çiçeklerin arasında.
Huyları da değişiyor zaman içerisinde. Yani kalıcı olanları da var ama mesela benim Astor 15 yaşında neredeyse, hiç göstermiyor biliyorum, evet, falan.
Çok güzel bir kedi.
Ama mesela eskiden bu kadar vokal değildi. Şimdi çok vokal mesela. Devamlı bir şikayet hali, devamlı bir konuşma hali, bir şey anlatma hali, devamlı bir şey anlatıyor.
Mesela benim kedi hiç vokal değil. Çok nadiren miyavlar.
Bizim Müstesna da konuşkandır.
Evet, Müstesna da çok.
Bazan da kendini yani şey...
Veterinere bırakmıştın bir seferde.
Evet, bu kısırlaştırma sırasında bir gece kalması gerekti. Ertesi gün işte veteriner bize dedi ki, yani ben böyle kedi görmedim. Bütün gece söylendi. Ve bazen de mesela parka giderek eşimden yürüyüşe, bizi takip eder. Yani... Belli evet. Bir süre köpek
sizin,
gibi.
Sizin kedinin köpeği andırın özellikleri var. Kapının önünde böyle köpek gibi yatması.
Bekler, evet.
Seninle yürüyüşe çıkması. Oturuş falan da böyle geçiyor.
Yani fotoğrafını klasik gördü. Kedi davranışı mı bilmem tabii yani.
Bence Müstesna sosyalleşirken her hafta çok fazla köpek gördü parkta falan.
Olabilir.
Adı üstünde.
Evet. Müstesna bir kedi. Yani ben seviyorum kedileri. Son şeye de değinelim. Çünkü Sertaş'tan bir sinemaya gittik.
Aa evet.
2-3 şeyi hızlı bir şekilde değinelim. Bir kere... Dikkatini çekti, herkesin dikkatini çekti. İşte sinemadan önce gösterilecek filmler, ileride gösterime girecek filmler gösteriliyor. Çoğunluğu ya remake, tekrar yapım, ya da devam filmleri.
Evet.
Yani belli ki orada bir Hollywood bir şey sıkışmışlık yaşıyor. Ve biz bir korku filmi izledik, Weapons diye Sertaş'la. Ve ona da değinmek isterim kısaca. Yani eskiden böyle daha... Yani ikinci sınıf gibi görülürdü bu korku filmleri. Ama yakın zamanda altın çağını yaşıyor gibi korku filmleri. Çünkü çok iyi yönetmenler. Mesela birkaç tane örnek vereyim.
Del Toro var.
Lighthouse var mesela. Çok beğenildi. Roger Eggers'in. Evet. Midsommar var işte. Ari Aster'in. Bu da inanılmaz beğendi. Bunlar hep korku filmleri. Jordan Peele var. Beraber izlemiştik. Siyahi yönetmen. Bir tanesi Get Out,
evet.
Sevgilisini öldürür. İkincisi... Hatırlarsan ikizler değişirdi. O da astı. Aynada diğerini alır. Yanlışını alıp eve götürürler falan. Yine bu. Gene beraber izlemiştik.
Evet.
Dolayısıyla hani bu tür...
Get Out'u daha çok beğenilir.
Evet, Get Out genelde daha çok beğenilir. Ama ben bir sebepten dolayı astı da çok beğendim. Yani orada güzel bir twist vardı. Hem şaşırdan bir twist. Bir de yani sen aslında kötü olanı eve götürdün. Ama iyi zannettiğin için o iyi oldu. Esas kendi çocukları yer altında kaldı ve sonra böyle bir garabete dönüştü falan. Yani o şeyi de
anlattıkça aklıma geldi. Evet,
arkadaşlar son 15 yılın içerisinde en çok akıllarda kalan korku filmi Ring'miş. O kuyudan çıkan kız hikayesi.
Tabii ki Ring müthiş. Evet. Ring müthiş. O da bilirsiniz şey Japon, bir Japon'un
neydi
remake'i.
O çıkan ablanın adı? Samara?
Samara evet. Bilirsiniz o şey şampuan reklamında da oynadı saçlar falan. Böyle çok şey.
Evet, 51 dakikayı bulduk da yavaş yavaş toparlayalım.
Yavaş yavaş toparlayalım. Yani korku filmlerine değindik.
Bizim gördüğümüz yani... Evren'in söylediği, gördüğümüz son 3 film. Superman'i beraber seyrettik.
Evren. Tabii Superman'i
diğer beraber şeyi beraber seyrettik mi? Neydi o?
Yok. Evet, Marvel, Fantastic Dörtlü, Superman, bu üçünü beraber izledim.
Evet, yani o ikisi mesela dediğin gibi şey, bir serinin parçası.
Evet.
Seyrettiğimiz şeylerin, trailerlerin büyük bir çoğunluğu aynı şekilde.
Evet, yani şey ya remake ya da daha önce yapılmış filmlerin devamı.
Bu korku filmi konusunda ikimiz de beğendik benzer sebeplerden. Bir kere yani klişe yoktu.
Evet, daha az vardı diyelim. Yani, işte çocuklar voodoo mudu vardı ama daha çok
yani,
azdı.
Yani hiçbir şey olmayacak
diye. Evet, anlatımı çok iyiydi.
Çok güzeldi yani böyle.
Farklı karakterlerin açısından ve o baktım. Boşlukları doldurması açısından.
Bir tek şey, ben filmden bir gün sonra size yazacaktım Çağan'dan sana ama bir türlü fırsat bulmadım. Weapons'da adı. Yani bir yerde bir şey gösterdi ama onun dışında
yok,
ne alaka?
Weapons şöyle alaka benim anladığım. İnsanlar silaha dönüşüyor. Koşturup diğer tarafı voodoo yapılan şeyi parçalıyor. Yani bizzat sen weapon'a dönüşüyorsun. Bir silaha dönüşüyorsun ama yani 60'da olabilirim. Ben de düşündüm. Öyle bir şey yaptım. Öyle bir şey geldi bana.
Performatif olarak da anlattı bunu. Evet, siz göremiyorsunuz ama.
Keşke görüntülü yapsak.
Evet, görüntülü yapsak size gösterildi de. Alien var dizi. Onu salık veririm. Başarılı. Mickey 17 diye bir film var. O Bong Joon'un filmi. Şu konuşmuştuk Parazit falan. Bu arada senin o beğenmediğin filminin ismi onun. Memories of a Murder. İşte yıllar önce işlemiş cinayeti. Şu sen çok yavaş bulduydun. Beğenmedin falan.
Böyle
Kore
kırsala
filmi.
Falan
kırsalda geçerdi. Ben onu da beğendiydim. Memories of a Murder'dir o. Bir de Snowpiercer yaptıydı böyle. Distopya
evet,
yine beraber izledik.
Beraber
o da çok güzeldi. Mother diye bir film var izledim ben. O güzeldi. Ok yayım. Özellikle hayvanları sevenler sever. Ben o hayvanları severim ama o filmi o kadar beğenmedim. Bu abimiz yani Parazit'i yapan abimiz. Parazit'ten sonra Mickey 17 diye bir film yaptı. Roman uyarlaması. Romanı aldım ben Türkçe'ye. Başladım okumaya bilim kurgu. Filmi de yarısını izledim. 2 saatlik bir filmdi. Geç izlemeye başladım diye. Bitiremedim. Bitireceğim. Yani o da bilim kurgu tarzında biraz da komedi onlar. Bir de Murakami'nin Şehir ve onun bilinmeyen duvarlarını okuyorum şu anda o son romanı. Yani o güzel pek beğenmedi eleştirmenler ama ben beğendim. Yine kaybolan bir kız var, kuyu var, alternatif şehir var, gerçeklik, büyülü gerçeklik var falan. Yani ben keyifle Murakami abimizi de okuyorum. İki şeyi de gelecek taraf programa bırakalım çünkü zaman yetmeyecek. Bir bu Coldplay. Tekrar gündemde. Yani herkes Wembley'de. Onun konserine gidiyor. Bizim üçümüz hariç.
Yani Coldplay iki gün önce garip zamanlarda diye bir şey gördüm. Dedim
neler. Yani ben
bunun kokusu.
Instagram storylerinde gördüm. Bir sürü tanıdığımız Kıbrıslı Türk Londra'ya gidip Coldplay konserine katıldı. Bir de benim İngiliz arkadaşlarım. Hatırlarsan araştırma yapmaya gelen vardı şey Olivia.
Evet.
Olivia da babasıyla şeye gitmiş İngiliz Londra'da. Dolayısıyla yani herkesin storylerinde bir
baba ebeveynle gitmek daha garanti.
Evet, Coldplay'i bir konuşmak isterim. Bu ilginç bir gruptur. Çünkü düşünün yani 1997'de falan 96'da falan kuruldu. Eski bir grup. Pop rock, alternatif rock falan filan.
Ben Memocuk sever şeyi Coldplay'i. Yani o sevdirdi bana.
Ben de severim şeyi Coldplay'i. Yani öyle çok fanatik fanı değilim ama severim. Gelecek defa onu konuşmak isterim. Çünkü belli ki Kıbrıs Türkler çok seviyor ama dünya da çok seviyor şeyi Coldplay'i. Bir daha geri dönüşlerden şeye çok aldık bu şeyleri konuştuk hatırlarsanız. İşte haset, maset falan filan. Ha Labubu'yu da konuşmak. Burada benim bir Labubu'm var.
Aldın
bana
yani.
Hediye geldi.
Geçen bölüm dediydiniz bir sonraki bölüm konuşuruz diye. Demek evet, ki bir sonraki bölüme kaldı.
Bir sonraki bölümde çünkü çılgınlık oldu diye haberleri çıkmaya başladı.
55. dakikadayız.
Labubu'nun. Benim hediyem var. Yani benim bir tane Labubu'm var.
Bak
onu konuşuruz.
O ender çıkanlardan bir tanesi.
Maalesef ender çıkanlardan değildi. Ama yani güzel gene de. Mutluyum yani.
Okudamayacaksın diyorsun.
Labubu'm olduğu için mutluyum. Bir de bu son olarak şeyi de konuşmak isterim. Bu dönüşler oldu bize. Bunlar falan iş hayatından örnek vermiştik. Bu tükenmişlik sendromu, burnout, tükenmişlik sendromu olarak çevirdiler. Bir de mobbing olduğu gibi bıraktılar. Yani iş yerinde psikolojik baskı, evet. Şiddet bu konularla ilgili çok geri dönüş var. Gelecek programlarda bu ikisini de ele alalım. Çok da arayı da açmayalım. Evet, uzun ve güzel bir program oldu.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sağlık arkadaşlar.
Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.